Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 37. ayrım. Fırtına kumu karıştırmış ve kaydırmıştı. Kazı kanallarının birkaçının tekrar temizlenmesi gerekiyordu. Matthew bu ekstra iş için şükrediyordu. Hava pompasını çalıştırmak için gereken beceri ve itina, derin düşüncelere yer bırakmıyordu. Geceliğin bunları yeterince yaşamıştı. Kumu emmek ve bir kılıcın kabzasını görmek ona ufak bir haz verdi. Bunu daha evvel yaşamıştım diye düşündü. Neredeyse keyiflenmişti. Hava pompasını yana çevirdi. Çevresine bakınca Tate'in becerikli bir şekilde döküntüleri arasından topladığını gördü. Matthew kendi tüpüne vurdu. Onun çevresine bakmasını bekledi. Onu işaretle yanına çağırdı. Yanına gelince kabzaya doğru bir hareket yaptı. Al bunu diye işaret etti, bu senin. Onun durakladığını izledi. Anımsıyor olduğunu biliyordu. Sonra parmakları çevresinde kapandı, çekip çıkardı. Yarı yolda bıçak kısmı kırılmış olarak durdu. Kırılmış kılıcı inceleyerek bu diye tahmin etti, tüm hikayeyi anlatıyordu. Keskin hayal kırıklığıyla boğuşarak bir omzunu kaldırdı, boruyla kanalı genişletti. Tabağı aynı anda gördüler. Hatta durmasını işaret etmek için kolunu tutarken Matthew boruyu çeviriyordu. Eliyle eşeleyerek Tate tabağın dörtte üçünü meydana çıkardı. Bu neredeyse şeffaf bir porselendi. Kenarı boydan boya dans eden menekşelerle zevkle işlenmişti. Kenarı altındı. Büyük bir dikkatle parmaklarıyla kenarından tuttu ve tabağı kurtarmayı denedi. Çok sıkı sıkışmıştı. Kızarak Matthew'a baktı. Başını iki yana salladı. İkisi de onu hava pompası ile yerinden çıkartmanın bir elması baltayla kesmek kadar şansı olduğunu biliyordu. Eğer tabak bütünse, ki başlı başına bir mucize olacaktı, borudan gelen akış onu ikiye bölebilirdi. Seçeneklerini el işaretleriyle denemek zorunda olduklarına karar verinceye kadar tartıştılar. Çamura ve rahatsızlığa aldırmadan Matthew kumu ve döküntüyü neredeyse tane tane kaldırırken, Tate parmaklarını hafifçe tabağın kenarında tutmaya devam etti. Olasılıkla yumruk büyüklüğünde bir parça eksikti diye düşündü Matthew. Ancak sırt ve omuzlarındaki gerginliğe aldırmadı. Yavaş yavaş şeffaf porseleni temizledi. Başka bir menekşe demeti ve bir monogramın ilk kıvrımı ortaya çıktı. Tate bir gevşeme hissederek onu durdurdu. Nefesini sakin tutmaya çalışarak tabağı bir parça daha çıkarttı. Altınla boyanmış ilk süslü harfi okuyabiliyordu. T. Bunu bir işaret olarak kabul ederek devam etmesi için Matthew'a işaret etti. Bunun bir parçası çıkacaktı. Matthew bundan emindi. 50 santimden daha az ötedeki çelik kılıç parçalanmıştı. Porselen bir tabak kadar kırılgan bir şey nasıl olur da sapasağlam kalabilirdi? Dikkatini vermekten suratını asarak bir sonraki harfin ortaya çıkışını izledi. L. Eğer bu L, Lassiter'ların şansı demekse, zamanlarını boşa harcıyorlardı. Durmak istedi. Ağrıyı omuzlarından silkip atmak ancak Tate'in heyecanlı yüzüne bir bakış devam etmesine neden oldu. Son harf de ortaya çıkınca T, L, B monogramı okundu. Tabak, bütün ve mucize kabilinden hasarsız olarak yerinden kurtulunca, Tate neredeyse bundaki garipliği düşünecek zaman bulamamıştı. Şaşkınlıktan donup kalmıştı. Neredeyse düşürüyordu. Onu Matthew ile arasında tutarken, altında parmaklarının hareketini görebiliyordu. Bu kadar ince ve zarif bir tabak, bir zamanlar nefis bir masayı şereflendirmiş olmalı diye hayal etti. Bu, sevilen bir takımın bir parçasıydı. Yeni bir yaşama yapılan yolculuk için dikkatle ambalajlanmıştı. Ve kendi elleri, 200 yıldan fazla bir zaman sonra, onu tutan ilk ellerdi. Meraklanarak başını kaldırıp Matthew'a baktı. Bir an için keşfin sessiz ve mahrem heyecanını paylaştılar. Sonra onun yüzü değişti, uzaklaştı. Yeniden profesyoneldiler. Buna üzülen Tate, tabağı döküntülerin uzağına, kılıcın yanına koymak için açıklığa yüzdü. Kumun üzerinde yan yana yatan iki parçayı inceledi. Aynı gemide bulunmuşlar, aynı fırtına tarafından fırlatılmışlar, sonra aynı deniz tarafından gömülmüşlerdi. İçinden eğlenerek iki farklı gurur diye düşündü. Güç ve güzellik. Yalnızca biri kurtulmuştu. Nasıl bir kaprisli seçimdi bu diye merak etti. Çeliği kıran ve kırılganı hasarsız bırakan. derin düşüncelere dalarak yığılmakta olan döküntülerin yanına geri döndü. Daha sonra kendisini tam o sırada yukarıya ve çevresine bakmaya itenin ne olduğunu soracaktı. Gözüne çarpacak hiçbir hareket olmamıştı. Olasılıkla ensesinin arkasında bir kıpırtı veya içindeki o izleniyor olma duygusu. Ancak bulanıklığın arasından yukarı baktı. Barakuda'nın çelik gibi gözleri ve dişlek sırıtışı onu yerinden zıplattı. Tepkisi için kendisiyle alay ederek döküntülere döndü yine. Ve yine balığın durduğu yere bakar buldu kendini. Sabırla seyrediyordu ve çok tanıdıktı. Bu kesinlikle Margaret kazısı sırasında her gün onlara katılan balık olamazdı. Böyle düşünmenin aptalca olduğunu biliyordu ancak bunun düşüncesi bile onu gülümsetti. Matthew'nun dikkatini çekmek isteyerek tüplerine vurmak için bıçağına uzandı. Aniden döküntüler arasından bir şey uçtu ve elinin bir santimden az ötesine düştü. Parlıyor, nabız gibi atıyor ve ışıldıyordu. Ateş, buz ve altının asil parlaklığı. Çevresindeki su ısınıyor, çevresinde dönüyor ve cam gibi berraklaşıyor gibi görünüyordu. Yakut ve elmasların donmuş gözyaşlarıyla çevrelenmiş, yayılan bir kandı. Altın o ağır halkalara ve süslü yapıya kavuştuğu günkü kadar cilalı ve parlaktı. Öylesine bir berraklığa sahipti ki, taşın çevresine kazılmış Fransızcayı mükemmelen okuyabiliyordu. Angélique, Étienne. Başındaki uğultu şarkı söyleyen kendi kanıydı. Çünkü denizde başka hiçbir ses yoktu. Ne borudan bir vınlama, ne de tüplerin üzerine yağan taş ve kabuklardan bir çarpma sesi. Sessizlik öylesine kusursuzdu ki, sanki yüksek sesle konuşuyormuş gibi, kendi kelimelerinin kafasının içinde yankılandığını duyabiliyordu. Angélique'in laneti, onu bulduk ve özgür bıraktık, sonunda. Hissini kaybetmiş parmaklarla onu almak için eğildi. Kendisine doğru yayılan bir sıcaklık duyduğunu düşündüren elbette kendi hayal gücüydü. Bir davet veya uyarı. Onu eline aldığı zaman kolyenin sanki canlıymış gibi, uzun ve hırslı bir nefes alarak titriyormuş gibi görünmesine neden olan yalnızca bir fanteziydi. Korkunç bir üzüntü, öfke ve korku duydu. İçindeki vahşi duygusuyla az kalsın onu elinden düşürmesine neden oluyordu. Ancak aynı zamanda içinden aşk dalgaları kabarıyordu. Yüreğini parçalayan korkunç ve umutsuz bir aşk. Tate bir eliyle zinciri, diğeriyle taşı kavradı ve duygu savaşını içine sindirdi. O hücreyi, kalın taş içine yükseğe açılmış tek demirli pencereden sızan ince ışığı görebiliyordu. Pisliği ve korkuyu koklayabiliyor, lanetlenenlerin çığlık ve yakarışlarını duyabiliyordu. Ve de soluk, yırtık pırtık bir giysi içinde, kızıl saçları donuk ve insafsızca ensesinden kesilmiş, ufak bir masada oturan o kadını görüyordu. Kolye, ince boynunun çevresinde kanayan bir yürek gibi asılı olduğu halde, ağlıyor ve yazıyordu. Aşk için, kelimeler Tate'in aklından sürükleniyordu. Yalnızca ve her zaman aşk için. Ateş hırsla yükseldi ve onu yuttu. Matthew, bu onun ilk tutarlı düşüncesiydi. Döküntüler çevresine yağmur gibi yağarken, Tate kolyeyi ne süredir elinde tuttuğunun hiç farkında değildi. Aynı tempoyla çalışıyordu Matthew. Yüzü başka tarafa dönüktü. İşte burada diye düşündü. Aradığın şey tam burada. Bunu nasıl kaçırdın? Neden diye düşündü, bunu görmedin. Ona işaret vermesi, elinde tuttuğu şeyi ona göstermesi gerektiğini biliyordu. İlk kez onları birbirlerine yaklaştıran obje tam orada, elleri arasındaydı. Ve bu ona ne yapacak acaba diye merak etti. Bu ona neye mal olacaktı? Kendi güdülerini sorgulayamadan kolyeyi torbasına soktu, ağzındaki ipi sıkıca çekti. Sakin olmak için çabalayarak barakudanın olduğu tarafa baktı. Ancak balık kaybolmuştu, sanki hiç yokmuş gibi. Yalnızca suda bir bulanıklık vardı. 500 mil uzakta Van Dyck, şaşıran sevgilisini üzerinden attı ve yataktan çıktı. Onun şikayetlerini aldırmayarak üzerine ipek bir sabahlık geçirdi ve ana suite'den aceleyle dışarı çıktı. Ağzı kurumuştu, kalbi yara gibi zonkluyordu. Telaşla, beyaz giysili bir kamarotun yanından geçerek, acele, koridordan köprüye geçti. Daha fazla hız istiyorum. Efendim, kaptan bakışlarını haritalardan kaldırdı. Doğuya doğru hava bozmak üzere. Altından geçmek için rotamızı değiştirmek üzereydim. Rotanı takip et lanet olası. İnsan içinde nadiren gösterdiği bir tepki patlamasıyla Van Dyck eliyle masayı süpürdü ve haritaları dağıttı. Rotanı takip et ve daha fazla hız yap. Bu tekne sabahleyin Newist'te olacak yoksa senin iki pedallı bir kayıktan daha büyük olmayan bir şeyin kaptanı olmanı sağlarım. Yanıt beklemedi. Gereği yoktu. Van Dyck'ın emirlerine daima uyulmuş, dilekleri her zaman yerine getirilmişti. Ancak kaptanın yüzünde beliren aşağılanma kızarıklığı Van Dyck'ı ne sakinleştirdi ne de yumuşattı. Elleri titriyordu. O acı öfke bulutu onu sarmakla tehdit ediyordu. Zayıflık işaretleri onu çileden çıkarıyor, onu korkutuyordu. Kuvvetini kanıtlamak için salona gitti. Her zaman görev başında olan barmene küfür etti ve bir şişe şivası kendisi aldı. O kolye, onun parladığını görmüş olduğuna, yatağında o kadının üzerinde yatarken onun ağırlığını kendi boynunda hissettiğine yemin edebilirdi. Ve yatağındaki kadın, son iki ayın artık canını sıkmaya başlayan refakatçisi değil, Angelique'in kendisiydi. Van Dyck barmene çekip gitmesi için hakaret ederek likörü doldurdu, sonuna kadar içti, tekrar doldurdu. Elleri titremeye, yumruklamak için bir şey arayarak kendiliklerinden yumruk halinde kıvrılmaya devam ediyordu. Bu basit bir fantezi olmak için fazlasıyla gerçekti. Emindi, bir uyarıydı. Angelique ona yine sataşıyordu. Yüzyıllarca geçmişten ona alayla gülümsüyordu. Ama bu kez kandırılamayacak, oyuna getirilemeyecekti. Rotası çizilmişti. Artık bunun doğduğu andan itibaren çizilmiş olduğunu kabul ediyordu. Kader işaretini vermişti. Öyle ki adeta likörüyle birlikte onun da tadını alabiliyordu. Ve o tatlı sertti. Pek yakında kolye onun olacaktı. Onun gücü bununla birlikte mirasına ve öcüne kavuşacaktı. Tate'in zihni meşgul gibi görünüyor dedi Larry, dalış giysisinin fermuarını çekerken. Uzun bir vardiya yaptık. Matthew tüpleri kaldırıp bota yerleştirdi. Bak doldurmak için onları adaya götürecekti. Sanırım yoruldu. Ya sen Monami? Ben iyiyim. Sen ve Ray, o Güneydoğu kanalında çalışmak istiyorsunuz. Dediğin gibi. Ağır ağır Larry tüplerini sırtına geçirdi. Yukarı çıktıktan sonra adeti olduğu gibi güvertede sallanmadığını fark ettim. Hemen içeri girdi. Ne olmuş yani? Kitap mı yazıyorsun? Ben insan tabiatının öğrencisiyim genç Matthew. Benim fikrime göre sevimli matmazelin saklayacak bir şey var. Aklını kurcalayan bir şey. Sen kendi aklını kurcala diye teklifte bulundu Matthew. Aa ama başkalarınınkini incelemek çok daha ilginç. Paletlerini takmak için otururken Matthew'ya gülümsedi. Birinin ne yaptığı veya yapmadığı, birinin ne düşündüğü veya planladığı anlıyor musun? Nefesini tükettiğini anlıyorum. Başıyla New Adventure'ı işaret etti. Ray seni bekliyor. Dalış ortağım, bu tam güven olması gereken bir ilişki ha. Ve biliyorsun genç Matthew, Larry maskesini geçirdi. Bana güvenebilirsin. Doğru. Larry selam verdi, sonra suya girdi. Bir şey pek yakında yeni bir telefon görüşmesi yapma gereği duyacağını söylüyordu. Ne yapacağını bilmiyordu Tate. Yatağının ucuna oturmuş, elindeki kolyeye bakıyordu. Buluşu kendine saklamak yanlıştı. Bunu biliyordu. Yine de, eğer Matthew bunun kendisinde olduğunu bilseydi, hiçbir şey bunu almaktan alıkoyamayacaktı. Bunun kendi elinde olduğu konusunda Van Dyck'ı alarma geçirecekti. Karşılıklı kozlarını oynamayı talep edecekti. Bu çatışmadan yalnızca birinin elini kolunu sallayarak çıkacağına hiç şüphesi yoktu. Bunu biliyordu. Tüm bu süre içinde yavaşça parmaklarını kazılı isimlerin üzerinden gezdirdi. Onu bulacaklarına gerçekten inanmamıştı. Farkına varmamış olduğu şey ise tüm mantığa karşın, tüm bilimsel meraka karşın onu bulamamayı ümit etmiş olduğuydu. Şimdi o gerçek olarak elleri arasındaydı. İçinde penceresini açıp onu yeniden denize fırlatmak gibi aptalca bir dürtü vardı. Ortadaki yakutun kendi başına paha biçilmez olduğunu anlamak için kıymetli taş uzmanı olmasına gerek yoktu. Altının gram ağırlığını tayin etmek ve rayiç piyasa değerine göre kıymetini tahmin etmek yeterince kolaydı. Elmasları, antika olması, efsaneyi de eklerse ne olurdu? Elinde 4 milyon dolar mı tutuyordu? 5 mi? Herhangi bir hırsı, herhangi bir şehveti, herhangi bir kan davasını tatmin etmek için kesinlikle yeterliydi. böylesine şaşırtıcı bir işçilik diye derin derin düşündü. Parıltı ve ateşine karşın şaşırtıcı derecede basitti. Bunu takacak bir kadın dikkat ve takdir toplardı. Sergilenince her müzenin odak noktası olacaktı. Onun çevresinde dünyanın en etkileyici, en harikulade denizaltı eserleri müzesini kurabilirdi. Profesyonel rüyaları en çılgın hayallerinin herhangi birinin ötesinde gerçekleşecekti. Ünü artacaktı. Bir araştırma için arzu ettiği bir veya tüm fonlar nehrin denize aktığı gibi kendisine akacaktı. Tüm bunlar ve daha fazlası gelecekti daha. Yalnızca kolyeyi saklaması, Nevis'e gitmesi ve bir telefon görüşmesi yapması gerekiyordu. Birkaç saat içinde o ve armağanı, okyanus araştırmaları dünyasını şaşırtmak için New York veya Washington yolunda olabilirlerdi. Birden geri sıçradı. Kolyeyi yatağa düşürdü. Şok olmuş gözlerini ona dikti. Neler düşünüyordu? Hatta böylesine davranışları nasıl olur da düşünebilirdi? Ün ve servet onun için ne zaman sadakat ve dürüstlükten daha önemli hale gelmişti. Hatta aşktan bile. Ürpererek ellerini yüzüne kapadı. Eğer böylesine kısa bir süredir sahip olduğu halde dürüstlüğünü çarpıtabiliyorsa, belki de bu kahrolası şey lanetliydi. Ona sırtını döndü, pencereye yürüdü ve açarak deniz havasını derin derin içine çekti. Gerçekte eğer bu Matthew'yu kendini yok etme rotasından çevirebilecek olsa, kolyeden de, müzeden de, her şeyden de vazgeçerdi. Eğer ihanet sevdiği adamı kurtaracaksa, bunu Van Dyke'a kendi elleriyle verirdi. Olasılıkla yapardı. Dönerek kolyeyi tekrar inceledi. Yatak örtüsünün üzerine yıldız gibi yayılmıştı. İçgüdüsel bir dürtüyle onu avuçladı, orta çekmecesine düzgünce katlanmış giysilerin altına soktu. Hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Köprüye çıkan kapının arasından gizlice mermeyde baktı. Annesinin portatif radyodaki bir istasyondan yayınlanan müziğin ritminde konglomera çekiçlediğini görebiliyordu. Bak, St. Kitts yolundaydı, biliyordu ve babasıyla Larry batıktaydılar. Demek ki yalnızca Matthew kalıyordu geriye ve ondan hiçbir iz yoktu. Bundan daha iyi bir zaman ve daha iyi bir yol yok diye karar verdi. Kalbi çarparak köprüye çıkan merdivenleri yavaşça tırmandı. Newis'teki santral memurunun onun Trident Industries ile temas kurmasına yardımcı olabileceğini ümit ediyordu. Bunda başarısız olursa Hayden'ın izini bulmak için çalışacaktı. Elbette Van Dyke'a ulaşmanın bir yolunu bulabilirlerdi. Tekneden sahille görüştü. Buck ile adaya gitmek için yeterince hızlı düşünebilmeyi arzu ediyordu. Bu kesinlikle temasları basitleştirecekti. Kendisini deli eden 20 dakikadan ve sayısız aktarmadan sonra Trident'e, Miami'de ulaşmayı başardı. Bağlantı kesildiğinde, oradaki insanların Silas Van Dyke'la bağlantılarından haberlerinin bile olmaması hoşuna gitmişti. Tüm yapabildiği, ipek sesli santral görevlisine mesajını alıp doğru kaynağı aktarması için ısrar etmek olmuştu. Yıllar önce karşılaştığı adamı anımsayarak bunun gerçekleşeceğinden hiç şüphe etmedi. Ancak çok az zaman vardı. Geriye Hayden'la konuşmak kalmıştı ve onun Nomad'dan ayrılıp North Carolina'da olduğunu umut ediyordu. Tekrar tekneden sahile arama yaptı. Bağlantı, Atlantik'in üzerinden kuzeye aktarılırken bekledi. Tüm çabasına karşın ancak Hayden'ın sekreteriyle görüşebildi. Doktor Dee'le bir mesaj vermem gerekiyor, çok acil. Doktor Dee Pasifik'te. Bundan haberim var. Ben Tate Beeman, çalışma arkadaşıyım. Ona olası en kısa zamanda ulaşmam çok önemli. Doktor Deal periyodik olarak mesajlarını kontrol eder. Benimle temas kurduğunda mesajınızı memnuniyetle kendisine iletirim. Ona Tate Beeman'ın kendisiyle acilen konuşması gerektiğini söyleyin. Acilen diye yineledi. Batı Hint Denizi'nde, New Adventure teknesindeyim. HTR 56390. Bağlantı için Nevis'teki santralla temas kurabilir. Bunu anladınız mı? Sekreter yeri ve aranacak numaraları tekrarladı. Evet, Doktor Dee ile acilen kendisiyle konuşmam gerektiğini ve acilen yardımına gerek duyduğumu söyleyin. Ona hayati önemi olan bir şey bulduğumu ve Silas Van Dyke'la temas kurmam gerektiğini söyleyin. Eğer bir hafta içinde Doktor Neil'den haber alamamışsam, hayır, 3 gün diye karar verdi, Nomad'a katılmak için gerekli hazırlıkları yapacağım. Onun yardımı son derece gerekli. Aradığı anda mesajınızı almasını temin edeceğim Bayan Beeman, Bunun ne kadar sürebileceğini size söyleyemeyeceğim için üzgünüm. Teşekkür ederim. Tate mesajı bir mektupla takviye edebileceğini düşündü. Ama Allah bilir bunun Nomu'da ulaşması ne kadar zaman alırdı ancak denemeye de değerdi. Arkasına döndü. Matthew'yu kapının önünü tıkamış görünce donup kaldı. Bir anlaşmamız var sanıyordum kızıl. 37. ayrımın sonu. Sayfa 366. Devamı 38. ayrımda.